Ayrım 19. 43. Bölüm. Hiç zaman kaybetmeden hızlı hareketlerle babusunu çözdüm. İki göğsü ahşap torpiller gibi fırladı. Ağzımı kıvırcık ve yakıcı organına kapadım. Orada neyi aradığımı bilmiyordum. Belki unutulmayı, belki sevgiyi, belki de tuzlu pişmanlıkları. Cildi ürperdi. Düzgün bacakları kirlettiğim imparatorluğun üzerine açıldı. Üzerimde bir ses Songa dilinde konuştu. Sonra da uzun parmaklı elleri beni kaldırdı. Kalçalarımın üzerine oturdu. Beni karanlığın kıvrımına yerleştirdi. O zaman usulca, çok usulca Tina'nın bacaklarının arasına girdim. Vücudu gergin ve keskindi. Sanki kas ve zarafetten yoğrulmuştu. Hiç dokunmuyormuş gibi yaparak yumuşaklıklarıyla, güçle istediği gibi oynuyordu. Tina bana sahip olmayı bildi. Bilinmez, derin ve zonklayıcı hareketleri boyunca beni de sürükledi. Elleri sırlarımı yerle bir etti. Tenimin en duyarlı noktalarını buldu. Üzerine tünemiş, tere ve ateşe boğulmuş, dudaklarımı siyah koltuk altlarında, ürkütücü dişli ağzında, sert ve ürpertili göğüslerinde gezdiriyordum. Birden, gereğinden de çabuk, içimde bir dalga yükseldi. Bir zevk patlaması yerini ıstıraba bıraktı. O anda sanki ruhumu çözmek istermiş gibi görüntüler beynimi kuşattı. Gomo'nun böceklerle kaplı cesedini, Skaw'un yakıcı boynunu, Marcel'in kanlı yüzünü gördüm. Çocukluğumun cibinliği alevler ve çıtırtılar içinde kayboldu. Birkaç saniye sonra her şey bitmişti. Zevk damarlarımı dolduruyor, daha şimdiden damağımda bir kabir tadı bırakıyordu. Oysa Tina'nın işi daha bitmemişti. Kıllarımın ortasına atıldı. Işıltılı, yumuşak dili ve gergin vücudu hayvansal bir öfkeyle doğrulana dek koltuk altlarımı, bacak aramı yaladı, emdi. Artık terli bir savunma yapamıyordum. Tina inleyerek elimdeki sargıları çözdü. Parmaklarımı karanlıkta parlayan ateşli, pembe organına soktu. Kıvranarak, dönenerek zevkin doruğuna erişti. O sırada yeniden açılan yaramdan akan kan bacaklarına sızıyordu. İşte o zaman bir koku patlaması oldu. Genç kadının keskin zevkinin kokusu gibi. Yakıcı ve nefis raihalar yayıldı. Tina gerildi, kendi nektarından yok olan bir zevk çiçeği gibi çarşafın üzerine devrildi. O gece hiç uyumadım. Tina'nın molaları boyunca durmadan düşündüm. Kaderimin gizli mantığını, hayatım tehlikeye girdikçe önüme konulan ve gittikçe artan heyecanları, duyguları, ihtişamı düşündüm. Bütün olanlarda çarpıcı bir simetri vardı. Yağmurlu gökler, Marcel'in dostluğu, Sara ya da Tina'nın okşayışları, gardaki acımasızlıkta, işgalin altındaki topraklardaki şiddette ve Gamo'nun kirletilmiş cesedinde yankılanıyordu. Her şey üzerinde yürüdüğüm ve bana rağmen beni hayatın sonuna götüren aynı yolun iki yakasını oluşturuyordu. İnsanın daha fazlasını kaldıramayacağı, bilincinin ötesinde bir yerde gereğinden fazlasını bildiği için ölümü kabul ettiği noktaya. Evet, o gece cibinliğin altında ölümün mümkün olduğunu kabul ettim. Birden bir gürültü duyuldu. Birkaç saniye boyunca aynı hafif ve inatçı yankı. Sabah havasında bir parıltı tokuşması gibi tekrarlandı. Çok iyi tanıdığımız bir çırpıntı, bir patırtıydı bu. Saatime baktım, sabahın 6'sı olmuştu. Güneş, storlu camların ardında güçsüzce parlıyordu. Tina uykuya dalmıştı. Pencereye yaklaştım, storlu camları açtım, dışarı baktım. Oradaydılar. Sıska bacaklarının üzerinde dikilmiş, yumuşak, gri. Bir soluk gibi yere konmuş, şimdi de ovaya yayılıyorlar. Villaların çevresinde dolanıyorlar. Nehrin kıyısında kalabalıklaşıp ince uzun sazların arasında dolaşıyorlardı. Zamanın geldiğini anladım. "Gidiyor musun?" diye fısıldadı Tina. Cevap yerine cibinliğin altına döndüm ve onu öptüm. Yastığın üzerinde dik örgüleri görünüyor, gözleri de alacakaranlıkta ateş böcekleri gibi parlıyordu. Vücudu karanlıktan kararmıştı. Sanki arzu gölgelerin içinde yerini bulmuş gibiydi. İsimsiz ve gizli, ama gelip bulacaklar için baş döndürücü. Elimi bu zevk sapı üzerinde gezdirip bir teviye yumuşaklık tuzakları kuran teni, çıkıntıları, büyülü yuvarlaklıkları okşayamadığım için hiç bu kadar acı çekmemiştim. Kalkıp giyindim. Sonra küçük ses kayıt cihazını gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol edip cebime attım. Tabanca kılıfını taktığımda Tina yaklaştı, uzun kollarıyla sarıldı. Burada ebedi bir sahne oynayacağımızı anladım. Savaşçının her ülkede, her dilde, binlerce yıldır tekrarlanan veda sahnesi. "Cibinliğin altına gir," diye mırıldandım. "Orada hala kokularımız var. Onları bul ve sakla küçük ceylan. Sonsuza dek kalbinde yaşasınlar." Tina sözlerimi hemen anlamadı. Sonra yüzü aydınlandı. Sango dilinde veda etti. Dışarıda ıslak şafağın üzerinde gök menevleşiyordu. Yüksek otlar, kıvılcımlar saçıyordu. Daha önce hiç böylesine temiz bir hava solumamıştım. Binlerce leylek göz alabildiğine yayılıyordu. Siyah ve beyaz, beyaz ve siyah. Zayıf, tüysüz, bitkin görünüyorlardı. Ama mutlu oldukları belliydi. 10.000 kilometre sonra hedeflerine varmış olacaklardı. Bu son etabın karşısında yalnızdım. Kiefer'in, kabusun son parçalarını bilen canlı cenazesinin karşısında da yalnızdım. Son bir kez Glock'umun şarjörünü kontrol ettim, sonra yola koyuldum. Herifin kaldığı ev, nehir sularının üzerinde apaçık görünüyordu. 44. Bölüm. Gürültü çıkarmadan varandanın basamaklarını tırmandım. Salona girdiğimde ahşap bir kanepeye kıvrılmış, horul horul uyuyan Mebati kadınını gördüm. Kaba yüzü, rahatsız bir uykuda alabildiğince çirkin görünüyordu. Yanakları sabahın ilk ışıklarında parıldayan yara izleriyle kaplıydı. Kadının çevresinde çocuklar zeminin üzerine kıvrılmış, yırtık pırtık battaniyelerin altında uyuyorlardı. Sola bir koridor açılıyordu. Villanın biraz önce ayrıldığım eve ne denli benzediğini görünce şaşırdım. Kiefer de benim kaldığım villanın bir eşine yerleşmişti. Dikkatle ilerledim. Duvarlar boyunca yüzlerce kertenkele koşuşturuyor, kuru gözleriyle beni izliyordu. Villaya tarif edilmez bir koku hakimdi. Nehirden gelen kokular da atmosferi doyurmuştu. Biraz daha ilerledim. İçimde bir ses, Kiefer'in benimkinin eşi olan odada kaldığını fısıldıyordu. Koridorun sonunda, sağdaki odada. Odanın kapısı açıktı. Alacakaranlığa gömülmüş bir odayla karşılaştım. Yüksek cibinliğin altında boş gibi görünen bir yatak uzanıyordu. Yatağın yanındaki alçak masanın üstünde yarı saydam şişeler ve iki şırınga vardı. Mezara benzeyen odanın içine bir iki adım attım. "Burada ne arıyorsun adamım?" Buz gibi bir ürpertiyle dondum. Ses cibinliğin ardından gelmişti. Ama buna ses demeye bin şahit isterdi. Olsa olsa bir fısıltı. Anlaşılır sözcükler oluştururken zorlanan, tükürük ve hışırtılarla dolu bir ıslık. Bu sesin mezara kadar benden ayrılmayacağını hemen anladım. Ses devam etti. "Çoktan ölmüş birine bir şey yapılmaz." Yaklaştım. Elim Glock'un kabzasında, ürkmüş bir çocuğun eli gibi titriyordu. Sonunda tül perdenin arkasındakini gördüm. Tüm ruhumdan yükselen iğrenme duygusunu bastıramadım. Hastalık Otto Kiefer'i kurallara uygun biçimde kemirmişti. Teni iskeletine bol gelen bum buruşuk bir deriden farksızdı. Ne başında saç ne de yüzünde kaş ya da kirpik vardı. Başka bir yerde de kıl tüy olmadığı belliydi. Alnında, boynunda, kollarında, şurada, burada siyahımsı lekeler, kurumuş kabuklar görülüyordu. Koyu çizgili beyaz bir pijama giymiş, ölümün ötesine geçmiş bir adam gibi yatağında oturuyordu. Yüz hatlarını göremiyordum. Sadece göz yuvalarını, iki gözün kükürt gibi parladığı karanlık boşlukları seçebiliyordum. Belirgin olan tek bir şey vardı. Kılsız cilt üzerinde kapkara, kupkuru dudaklar. Dudaklar daha da kara, şişmiş diş etlerini örtüyordu. Ağzın içinde de düzensiz ve sarımtırak dişler parlıyordu. Konuşan işte bu korkunçluktu. Cigaran var mı? Yok. Pislik. Öyleyse koca kışını burada neden gezdiriyorsun? Size sorulacak birkaç sorum var. Kiefer tükürükler saçarak güldü. Pijamasının üzerinde kahverengimsi salyalar aktı. Adam hiç aldırmadı, güçlükle konuştu. Öyleyse kim olduğunu biliyorum. Sen 2 aydan beri işlerimizin içine eden pezevenksin. Biz seni öbür tarafta, doğuda, Sudan'da sanıyorduk. Planlarımı değiştirmem gerekti. Yoksa ne yapacağım kolaylıkla tahmin edilir olmaya başlamıştı. Sen de buraya ihtiyar Kiefer'i bulmaya geldin, öyle mi? Cevap vermedim. Belli etmeden ses kayıt cihazını çalıştırdım. Kiefer'in solukları pes seslerle ıslıklanıyor, tükürük dalgalarının tepesinde koşuyordu. Bataklıkta boğulmakta olan bir böceğin çığlığı gibi saniyeler geçti. Kiefer yeniden konuştu. Ne soracaksın çocuk? Her şeyi, dedim. Neden anlatayım ki? Buz gibi bir sesle yanıtladım. Çünkü acımasız birisin Kiefer. Bütün acımasızlar gibi saygı duyduğun kurallar var. Savaşın, kazananın kuralları. Sofya'da birini, bir Bulgar'ı öldürdüm. Böhm adına çalışıyordu. İsrail'de de bir başkasını öldürdüm. Miklos Kov adında biri. O da Böhm'ün maşasıydı. Mebayki'de Medaye'yi biraz silkeledim. 15 yıl önce senin neler yazdırmak istediğini anlattı. Clement'in dişlerini kırdım. Buraya kadar gelip seni buldum Kiefer. Neresinden bakarsan bak, kazanan benim. Elmasların ve leyleklerin öyküsünü de biliyorum. Geçen Nisan'dan beri kayıp taşları aradığınızı da. Şebekenin nasıl çalıştığını anladım. Planlarınızı öğrendiği için İsrail'de İdo Gabor'u öldürdüğünüzü öğrendim. Bir sürü şey biliyorum Kiefer. Bu sabah da namlumun ucundasın. Elmas kaçakçılığı bitti. Max Böhm öldü. Senin de fazla zamanın yok. Kazandığım Kiefer, işte bunun için konuşacaksın. Islık hala yankılanıyordu. Karanlıkta Kiefer'in horladığı düşünülebilirdi. Ya da tam tersine ıslık çalan, tehdit eden bir yılan gibi pusuya yattığını. Sonunda fısıldadı. Peki çocuk, bir anlaşma yapalım. Sen ve ben. Hastalıkların pençesinde kıvransa da, silahım kafasına çevrilmiş olsa da, Kiefer hala işe hakim adam rolünü oynamaya devam ediyordu. Çek, elindeki kozları saydı. Öfkeli sesinde belli belirsiz bir Slav aksanı geçiyordu. Bu kadar şey bildiğine göre, burada bana ne ad verdiklerini de öğrenmiş olman gerekir. Tonton el bombası. Çarşafın altında, hemen yakınımda patlamaya hazır, sıcacık bir el bombası var. İki seçenekten biri. Ya bu sabah öterim, sen de şükran belirtisi olarak beni nallarsın, ya da beni vuracak kadar taşaklı çıkmazsın. O zaman ben ikimizi de havaya uçururum. Şimdi, bana bu işi bitirmek için güzel bir fırsat verdin çocuk. Tek başıma çok güç olurdu. Yutkundum. Kiefer'in şeytansı mantığı sinirlerimi germişti. Ölümüne birkaç gün kalmışken neden Glock'la intihar etmeyi istiyordu ki? Cevap verdim. Seni dinliyorum Kiefer. Zamanı gelince elim titremeyecek. Canlı cenaze sırıttı, dudaklarından kara salyalar sızdı. Çok iyi. Öyleyse iyi dinle. Böylesi öykülere her gün rastlanmaz çünkü. Her şey 70'lerde başladı. Bokassa'nın sağ kolu gibiydim. O dönemde yapılacak çok iş vardı. Hırsızlardan bakanlara kadar her şeyin, herkesin çivisi çıkmıştı. Karanlık işler yapıyor, payımı da alıyordum. Gel keyfim gel. Ne var ki Bokassa gittikçe çıldırıyordu. Önce iki Martine hikayesi çıktı. Sonra kesik kulaklar, iktidar hırsı da karışınca işler sarpa sarmaya başladı. Bokassa 1977 baharında bana bir görev önerdi. Max Böhm'e eşlik edecektim. İsviçreliyi şöyle böyle tanıyordum. Yanlışları düzeltmek tutkusu dışında oldukça yararlı bir herifti. Kahve ve elmas kaçakçılığına girişmişken bile ellerini temiz tutmaya çalışıyordu. Böhm o yıl Mebaiki'ye gelmeden bir elmas damarı bulmuştu. Şaşkınlıkla araya girdim. Damar mı? Evet. Böhm ormanda su birikintilerinin kenarında kusursuz elmaslar bulan köylüler yakalamıştı. Bulduğu damarın değerini belirlemek ve elmas çıkarma işlemlerini başlatmak için tanıdığı Güney Afrikalı bir jeoloğu buraya getirtti. Böhm elini pisliğe sürmüyordu ama Bokassa kuşkuluydu. Kafasında İsviçrelinin ona kazık atacağına dair bir kanı vardı. Bu yüzden işi bana verdi. Yanımızda da Böhm, jeolog ve Fondöten adlı bir herif daha vardı. PR-154 araştırması. Ta kendisi. Sonra? Her şey planladığı gibiydi. Güney'e SCAD işletmesinin ötesine geçtik. Yanımızda 10 kadar hamalla, yağmurun altında, çamurların içinde yayan. Damara ulaştık. Böhm ile tekerlek arkadaşı analizleri yaptılar. Tekerlek mi? Fondöten homoseksüeldi. Afrikalı o koca kulumpara, siyah kalçalara ve küçük işçilere bayılıyordu. Yoksa bir resim çizmem mi gerekecek ufaklık? Devam et Kiefer. İkisi günlerce çalıştı. Yer belirleme, çıkarma, analiz. Her şey Böhm'ün varsayımlarını doğruluyordu. Damar elmas kaynıyordu. Şimdiye kadar görülmemiş kalitede elmas. Küçük ama kesinlikle tertemiz. Fondöten inanılmaz bir verim alınacağını söylüyordu. O akşam madene ve alacağımız ödüle kadeh kaldırdık. İşte o sırada nereden geldiği belirsiz bir pigme çıka geldi. Max Böhm'e mesaj getirmiş. Orman da böyledir. Akalar ukalalık yaparlar. İsviçreli mektubu okuduktan sonra çamurun içine yığıldı. Derisi bir otomobilin iç lastiği gibi şişmişti. Fondöten atıldı, gömleğini yırtıp göğsüne masaj yaptı. Ben yerdeki kağıdı aldım. Bayan Böhm'ün ölüm haberi. Max Böhm'ün evli olduğunu bile bilmiyordum. Oğlu durumu hemen kavradı. Her zamanki çocuk haliyle salya sümük ağlamaya, hıçkırmaya başladı. Oysa çocuğun orada sivrisinek istilalarının sülük dolu su birikintilerinin içinde hiç işi yoktu. Hepimizi bir panik havası sardı. Nerede olduğumuzu bir düşünmem gerek adamım. Yürüyerek SCAD'den 3, Mebaiki'den 4 gün uzaklıkta İsviçreliyi kimse hiçbir şey kurtaramazdı. Ölüme mahkumdu. Kafamda tek bir şey vardı. O lanet yerden uzaklaşmak, gökyüzünü görebileceğimiz bir yere gitmek. Hamallar bir sedye hazırladılar. Cızlamı çektik. Ama Böhm kendine geldi. Bizim gibi düşünmüyordu. Kongo sınırının ötesinde bildiği bir dispanserden söz ediyordu. Orada bir doktor varmış. Onu dünyada kurtarabilecek tek doktor o herifmiş. Ağlayıp haykırıyor, ölmek istemediğini söylüyordu. Oğlu da aynı fikirdeydi. Fondöten ise mızmızlanmaya başlamıştı. Allah kahretsin. Orada hepsini bırakıp giderdim ya. Hamallar hepimizden atik davrandı. Selamsız sabahsız tüydüler. Kısacası pek alternatifimiz kalmamıştı. Sedyeyi taşımak, anasını düşünüp viyaklayarak çocuğa destek olmak gerekiyordu. Böhm'e ilaç verdik. Sonra da dördümüz, ben, Fondöten ve iki Böhm yola koyulduk. Son fırsat kervanı, en inanılmaz olanı neydi biliyor musun çocuk? 6-7 saatlik bir yürüyüşten sonra gerçekten bir dispanseri bulduk. İnanılmaz. Ormanın tam ortasında kocaman bir bina. Koca laboratuvarlarıyla, beyaz önlükler giymiş, koşuşturan siyahlarıyla. Hemen işin içinde başka bir şey olduğunu düşündüm. Karışık bir iş. İşte o zaman adamı gördüm. 40'ında, uzun boylu bir herif. Oldukça yakışıklı. Allah kahretsin. Jungle'ın göbeğindesin adamım. Karşında da sakin sesiyle sana ne oldu diyen Hint racası kılıklı bir herif. Şakaklarımda bir uğultu hissettim. Sinirlerim gerildikçe hızını arttıran bir matkap gibiydi. Bu doktoru ilk kez duyuyordum. Sordum. Kimmiş? Bilmiyorum. Hiç öğrenemedim. Ama daha o anda Böhm'le birbirlerini uzun zamandır tanıdıklarını, Böhm'ün doktora daha önce muhtemelen başka araştırmaları sırasında rastladığını anladım. Yapraktan sedyesinin üzerinde böğürüyordu. Doktora bir şeyler yapmasını, ne olursa olsun yapmasını söylüyor, ölmek istemediğini haykırıyordu. Çevreye bir bok kokusu yayılmıştı. Böhm ne varsa donuna doldurmuştu. Böhm'ü başından beri gözüm hiç tutmamıştı çocuk, inan bana. Onu böyle görmek kanımı beynime sıçrattı, pislik. Hepimiz sert, acımasız insanlardık evlat. Oysa orman bizi yemeye başlamıştı. O zaman doktor eğilip sordu. Her şeye hazır mısın Max? Gerçekten her şeye. Sesi tatlıydı, bir sosyete dergisinin sayfalarından fırlamışa benziyordu. Böhm adamın yakasına yapıştı, kısık sesle ''Beni kurtar doktor'' dedi. ''Neremin arızalı olduğunu biliyorsun. Onun için kurtar beni. Neler yapabileceğini göstermenin zamanıdır. Elmasımız var, gerçek bir servet. Yukarılarda toprağın içinde. Çılgınlığa bak. O iki herif sanki bir gün önce ayrılmış gibiydiler. Asıl önemlisi Max Böhm sanki karşındaki bir kalp uzmanıymış gibi konuşuyordu. Aklın alabiliyor mu adamım? Jungle'ın göbeğinde. Kiefer durakladı. Işık yavaş yavaş odayı aydınlatıyordu. Adamın yüzü korkunçluğunu yayıyordu. Elmacık kemikleri öylesine çıkıktı ki onları kaplayan deriyi yırtacak gibi duruyordu. Birden bu el bombalı katile karşı büyük bir acıma duydum. Dünya üzerinde hiçbir insan böylesi bir çürümeyi hak etmezdi. Kiefer sözlerini sürdürdü. O zaman doktor bana döndü. Onu ameliyata almak zorundayım, dedi. Burada mı? Diye sordum. Yoksa çıldırdınız mı? Pek fazla seçeneğimiz yok, Monsieur Kiefer, dedi herif. Yardım edin de götürelim. Birden adımı bildiğini fark ettim. Üçümüzü de tanıyordu. Fondöten'i bile. İhtiyar Max'i içeriye, fayans kaplı büyükçe bir odaya taşıdı. Vızır vızır öten havalandırmaya benzer bir şey duyuluyordu. Ameliyathaneye benziyordu. Steril falan ama midemi bulandıran uzaktan gelen kan kokusu gibi bir şey vardı. Kiefer, Böhm'ün resmindeki mezbahayı anlatıyordu. Bulmacanın parçaları birer birer yerine oturuyordu. Darbenin etkisiyle sarsıldım. El yordamıyla ahşap koltuğu yakaladım, usulca oturdum. Kiefer sırıttı. Başın mı döndü evlat? Sıkı tutun. Çünkü bu anlattıklarım daha girizgah bile değil. Birinci steril odada duş alıp değişmemiz gerekti. Sonra ikinci bir odaya girdik. Cam bir bölmenin arkasında ameliyat masasını gördük. Aslında iki masa vardı, nikelden. Böhm'ü yatırdık. Doktor sakince, yumuşakça davranıyordu. Bir süre sonra ilk odaya döndük. Oğlan bizi bekliyordu. Doktor onunla tatlı tatlı konuştu. Sana ihtiyacım olacak koca adam, dedi. Babanı iyileştirmem için senin kanından bir miktar almam gerekecek. Tehlikesi yok. Hiçbir şey duymayacaksın. Bana dönüp buyurdu. Bizi yalnız bırakın Kiefer. Bu çok hassas bir ameliyat. Hastalarımı hazırlamam gerek. Odadan çıktım evlat. Kafam davul gibiydi. Nerede olduğumu bile bilmiyordum. Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Fondöteni buldum. Tir tir titriyordu. Hoş, benim de durumum ondan farklı değildi ya. Böylece saatler geçti. Neyse, sabah 2'ye doğru doktor göründü. Üstü başı kan içindeydi. Allak bullak yüzü kireç gibi olmuştu. Derisinin altından damarları görünüyordu. Onu gördüğümde içimden Böhm öldü dedim. Oysa herif pis pis sırıtıyordu. Gaz lambasının ışığında gözleri parlıyordu. Max Böhm kurtuldu, dedi. Sonra da ekledi. Ancak oğlunu kurtaramadım. Ben doğruldum. Fondöten başını ellerinin arasına alıp mırıldandı. Aman Tanrım! Haykırdım. Oğlunu mu? Allah'ın belası İbne. Ne yaptın? Çocuğa ne yaptın pis kasap? Adama cevap fırsatı bile tanımadan dispansere daldım. Beyaz fayanslarla kaplı gerçek bir labirentti. Nihayet ameliyathaneyi bulabildim. Elinde AK-47 otomatik tabanca olan bir gündüz feneri nöbet tutuyordu. Yine de camdan bakınca katliamın izlerini görebiliyordum. Yerler kıpkırmızıydı. Duvarlar da öyle. Masalar kırmızıya boyanmıştı sanki. İnsan vücudundan bu kadar kan akabileceğini hiç bilmezdim. Havada bir çürümüşlük kokusu vardı. Donup kalmıştım. Odanın bir köşesinde, karanlıkta, beyaz bir çarşafın altında sakince uyuyan Max'i gördüm. Ama daha yakınında, sağda küçük Böhm vardı. Bir et ve bağırsak yığını gibi. Ünümü duymuşsundur evlat. Ölümden hiç korkmadım. İnsanlara, özellikle de siyahlara acı çektirmekten hep hoşlandım. Ama gözlerimin önündeki her şeyin de ötesindeydi. Vücudun her tarafı kesiklerle kaplıydı. Sana anlatamayacağım kadar çok yara vardı. Oğlanın göğsü gırtlağından göbek deliğine kadar yarılmıştı. Karnının üzerinde yapış yapış bağırsaklar kımıldıyordu. Cerrahın yaptığını anlamak için alim olmaya gerek yoktu. Çocuğun kalbini çıkarıp babaya nakletmişti. Jungle'ın ortasında böyle bir ameliyatı gerçekleştirebilmek için deha olmak gerekirdi. Oysa gözlerimin önündekiler bir dahinin eseri değildi. Bir çılgının, bir Nazi pezevenginin, ne bileyim, onun gibi birinin işiydi. Dayanılır gibi değildi adamım, yemin ederim. 15 yıldan beri o paramparça cesedi düşünmediğim tek bir gece olmadı. Yaklaştım, yüzümü cama yapıştırdım. Küçük Böhm'ün yüzünü görmek istiyordum. Başı olmayacak bir açıyla 180 derece dönmüştü. Dehşetle yuvalarından fırlamış gözlerini gördüm. Çocukcağızın ağzına tıkaç bağlanmıştı. İşte o zaman o alçağın ameliyatı anestezisiz, canlı canlı yaptığını anladım. Tabancamı çekip dışarıya çıktım. Doktor yanında tepeden tırnağa silahlı 4 gündüz feneriyle beni bekliyordu. Ellerindeki gemici fenerlerini üzerime tuttular. Gözlerim kamaştı. Hiçbir şey göremez oldum. Doktorun yumuşak sesini beynimin içinde duydum. Mantıklı olun Kiefer. En ufak bir harekette sizi bir köpek gibi geberttiririm. Artık siz de bir çocuğun cinayetinde suç ortaklığı etmiş durumdasınız. Kongo'da da, Orta Afrika'da da bunun cezası idamdır. Oysa benim diyeceklerimi yaparsanız hiçbir sorun çıkmaz. Üstelik çok da para kazanırsınız. Doktor bana ne yapmam gerektiğini anlattı. Küçük Böhm'ün cesedini Mebaiki'ye götürüp siyah bir doktordan bir ölüm ilmi haberi almam gerekiyordu. Bu işten epey kazançlı çıkacaktım. En azından şimdilik. Daha sonra çok daha karlı işler gelecekti. Seçme şansım yoktu. Philip Böhm'ün cesedini bir sedyeye bağladım. İki hamalla birlikte SCAD'ye doğru gittik. Baba Böhm'ü o çılgın herifin ellerine bıraktım. Fondöten çoktan kaçmıştı. Kamyonetimi buldum, çocuğun cesedini alıp ve Bayki'ye kadar gittim. Başımdan geçenler iğrençti. Ama ormanın doktorun üzerine kapanacağını, bu kabusun silineceğini umuyordum. O korkunç sınav gecesinde Böhm, Kiefer ve Fondöten istemeden de olsa ruhlarını şeytana satmışlardı. Bu üçlüyü başka birinin yönettiğini hiç düşünememiştim. 1977 yılının o Ağustos gecesinden beri üç beyaz kontrol altına alınmıştı. Max Böhm'ün yeni kalbi üzerindeki titanyum kapsülün anlamı şimdi anlaşılıyordu. O kapsül cinayet deliliydi. Doktorun imzası. Cinayeti somutlaştıran, doktorun Böhm ve diğer ikisi üzerindeki denetimini güçlendiren bir kanıttı. Sonrasını biliyorum Kiefer, dedim. Medaille'yi sorguladım. Yazacağı raporu dikte ettim, sonra da cesetle Bengü'ye döndün. Peki ya sonra ne oldu? Bokassa'ya bir palavra attım. Bir gorilin saldırdığını, küçük Böhm'ü öldürdüğünü, baba Böhm'ün de Brazzaville üzerinde ülkesine döndüğünü söyledim. Anlattıklarım oldukça kuşku çekiciydi ama Bokassa böyle şeylere aldırmıyordu. Onun gözünde tek bir şey vardı, yeni elmas damarları. Taç giyme törenine 3 ay kalmıştı. Bulabildiği her yerde elmas arıyordu. Taç için. Mutlak bir gizlilik içinde ormana bir elmas çıkarma ekibi yerleştirildi. Şantiyeyi ben yönetiyordum. Ekim ayına kalmadan olağanüstü taşlar bulduk. taşlar zaman geçirmeden tıraşlanması için Anvers'e gönderildi. Böhm'ü bir daha ne zaman gördün? 1,5 yıl sonra, Ocak 1977'de, Bengü'de. Gözlerime inanamadım. İhtiyar Max korkunç derecede zayıflamıştı. Hareketleri yavaş ve dikkatliydi. Fırça gibi kesilmiş saçları hiç olmadıkları kadar beyazdı. Ubangi'nin kıyısında rahatça konuşabilmek için sakin bir yer bulduk. Zaten kentte hava ısınmaya da başlamıştı. Öğrenci hareketleri yayılıyordu. Böhm sana ne anlattı? Bana şimdiye kadar duyduğum en çılgın işi önerdi. Özet olarak dedikleri şunlardı. Bokassa'nın günleri sayılı Kiefer. İndirilmesi sadece birkaç haftayı alır. Senin ve benim dışında Sisamin'e gerçek potansiyelini kimse bilmiyor. O damarı yöneten sensin. Adamlarına hakimsin. Stokları sen kontrol ediyorsun. Bu işlerin ormanda nasıl yürüdüğünü ikimiz de biliyoruz, değil mi? En güzel taşları kendine ayırmanı kimse engelleyemez. Kimse su birikintilerinden gerçekten ne kadar elmas çıkarıldığını sormaz. Parantez içinde Afrika'nın en doğru adamı Böhm bana elmas çalmayı öğretiyordu. Diyecek bir şey yoktu. Geçirdiği ameliyat kişiliğini de derinden etkilemişti. Benim için diye devam etti. Afrika bitti. Buraya bir daha dönmek istemiyorum. Asla. Ama Avrupa'da taşları teslim alıp Anvers'te satışa çıkarabilirim. Ne dersin? Düşündüm. Elmas hırsızlığı benimki gibi bir işte çalışan için hep en kışkırtıcı arzu olmuştur. Gün boyu bokun içinde çabalamak, parmaklarının arasında hazineler aktığını görmek, işin tehlikelerini de biliyordum. Ya kuryeler Böhm, dedim. Elmasları kim taşıyacak? Böhm cevap verdi. Can alıcı nokta da burası ya, dedi. Elimde kurye var. Kimsenin yakalayamayacağı, tutuklayamayacağı kuryeler. Uçağa, vapura ya da bilinen herhangi bir taşıda binmeyen, gümrükten ya da herhangi bir kontrolden geçmeyen kuryeler. Hiçbir şey demeden yüzüne bakıyordum. İşte o zaman aracılarını göstermek üzere birlikte Bayanga'ya gitmemizi önerdi. Orada, ovada Avrupa'ya doğru yola çıkmaya hazırlanan binlerce leylekten başka bir şey göremedim. İsviçreli dürbününü bana uzattı ve ayağında halkı olan bir leylek gösterdi. 20 yıldan beri, dedi, leyleklerle ilgileniyorum Kiefer. Mart ayında Avrupa'ya döndüklerinde onları karşılıyor, besliyor, yavrularının bacaklarına halka takıyorum. 20 yıldan beri göçlerini, hayatlarının dönemlerini inceliyorum. Bunlarla birlikte de beni çocukluğumdan beri çok meraklandıran bir sürü başka ayrıntıyı. Bugün incelemelerimin hiç düşünmediğin ölçüde işimize yarayacak. Şu kuşa bir bak. Bana halkalı bir kuş gösteriyor. Bir an için halkalarının içine ya da birkaç ham elmas yerleştirildiğini düşün. Ne olur? 2 ay sonra o elmaslar Avrupa'da belirli bir yuvaya iner. Matematik kadar kesin. Leylekler her yıl kesinlikle aynı yuvaya döner. Eğer bu yöntemi halkalı leyleklerin tümüne yayarsak, hiçbir sorunla karşılaşmadan binlerce elmas gönderebiliriz, dedi. Bahar geldiğinde kuşları bulur, halkalarındaki elmasları alırım. O zaman da geriye Anvers'e gidip elmasları satmaktan başka yapacak bir şey kalmaz. İsviçreli'nin projesi birden kafamda belirmeye başlamıştı. Sordum. Benim rolüm ne olacak? Böhm cevap verdi. Elmas mevsimi sırasında en güzel parçaları kendine ayırırsın. Sonra Bayanga'ya gider, elmasları kuşların halkalarına gizlersin. Sana bir tüfek ile uyuşturucu mermi veririm. Zaten iyi nişancısın Kiefer. Böyle bir iş en fazla 2 haftanı alır. Senin için her yıl 10.000 dolar ayırırım. Böyle bir işin getirebileceği servet karşısında gerçek bir sefalet öneriyordu. İsviçreli bu işte yalnız olmadığını anlattı, neler yaptığını anlamaya başlamıştım. Proje başka bir yerden gelmişti. Bu cerrahın, jungle'daki doktorun fikriydi. Bizi elinde tutuyordu. Bu kaçakçılığı yaptırmak için yeterli kozu vardı. Aynı kaçakçılık bu kez benimle aynı görevi yapan Fondöten'le doğuda, Güney Afrika'da da hazırlanıyordu. Köşeye sıkışmıştık. Değersizdik ama aynı zamanda da çok zengin olacaktık. Tamam, varım dedim. Gerisini zaten biliyorsun. Elmas kaçakçılığı kusursuz işledi. Her yıl leyleklerin bacaklarına 1.000 kadar elmas astım. Payımı İsviçre'deki şifreli hesabıma yatırıyorlardı. Batıda olsun, doğuda olsun işler sorunsuzca yürüyordu geçen Nisan'a kadar. Kiefer sustu, dudaklarında bir emme gürültüsü çıkardı, sonra tüm vücudu içten gelme bir sancı tarafından çekiliyormuş gibi kasıldı. Kiefer sırt üstü yığıldı. Sonra kapkara göz çukurlarının içinde bana baktı. Kusura bakma evlat, biberon saatim geldi. Başucu masasından bir şırınga ile bir şişe aldı. Şişeden ampul biçiminde bir doz morfin çıkardı. Birkaç hareketle iğneyi hazırladı. Elleri titremiyordu. Kahverengimsi bir lastik parçası aldı, sonra sol kolunu uzatıp sıyırdı. Kolu sütümsü bir denizde tuhaf mercan adacıkları çizen pıhtılaşmış kan kabukları gibi koyu ve kumlu lekelerle kaplıydı. Şırıngayı dudaklarının arasına aldı, tek elinin ustalığıyla lastik şeridi sıkıştırdı. Damarları hemen şişti. Kiefer iğnenin ucuyla damarlara dokundu. En uygun saldırı noktasını aradı. Birden iğneyi sapladı. Morfinin tesiriyle dertop oldu. Hareketi üzerinde yoğunlaştı. Çıplak kellesi bir güneş ışığının önünden geçip ışıltılı bir taş gibi beyazımsı bir parıltı yaydı. Derisinin altındaki kemiğimsi eklemler oynadı. Saniyeler geçti. Sonra Kiefer gevşedi, boğuk bir kahkaha attı, sonra başı yine gölgelere döndü. Son söylediklerini düşündüm. Evet, devamını biliyordum. Doğu leylekleri geçen Nisan ayında dönmemişlerdi. Böhm paniğe kapılmış, adamlarını göndermişti. İki adam leyleklerin güzergahını gezmiş, hiçbir şey bulamamışlardı. Sadece İdo'yu. Onlara bilgi verebilecek tek kişiyi öldürmüşlerdi. Daha sonra Max Böhm beni aynı güzergahı denetlemeye göndermiş, peşime de çok meraklı çıkmam durumunda beni temizlemeleri için iki Bulgarı takmıştı. Böylece leylekleri hakkında en küçük bir ayrıntı öğrenebilmem için beni ölüme mahkum etmişti. Ana soru hala değişmemişti. Neden ben? Belki de Kiefer bunun cevabını verebilirdi. Sanki gözlerimden düşüncelerimi okuyormuş gibi soran o oldu.
Peki ama sen çocuk, sen kuşların peşine neden düştün?
Böhm'ün emriyle.
Emriyleymiş.
Kiefer kapkara ve yapış yapış bir kahkaha attı. Korkunç bir hırlama, siyah lifler yine pijamasına aktı. Tekrarlıyordu.
Böhm'ün emriyle, Böhm'ün emriyle.
Gürültüyü bastıracak kadar yükselttim sesimi. Neden beni seçtiğini bilmiyorum. Kuş bilim konusunda habersizdim. Ama en önemlisi şebekenizin üyesi değilim. Oysa Böhm beni bir şekilde katiller arasındaki oyuna katılan bir köpek gibi size karşı kullanmak istemişti. Kiefer içini çekti.
Artık bunların bir önemi yok. Zaten işimiz bitik.
Bitik miydi?
Böhm ölmüştü evlat. O olmadan çark dönmüyordu. Yuvaları numaraları bilen sadece oydu. Şifreyi yanında mezara götürdü. Bizi de beraber. Artık hem bir işe yaramıyor hem de çok şey biliyoruz.
Kim bu biz dediklerin?
Ben, Fondöten, Bulgarlar.
Bayanga'da saklanmanın nedeni bu mu?
Evet. Hem de alelacele. Ama buraya vardığımda hastalık arttı. Kaderin garip bir cilvesi çocuk. 60'ında AIDS. Bundan daha matrak bir şey olabilir mi?
Ya Fondöten?
Nerede olduğunu bilmiyorum. Gebersin.
Seni tehdit eden kim Kiefer?
Sistem, doktor, ne bileyim ben. Çok daha geniş, uluslararası bir sistemin parçasıyız. Çakıyor musun? Ben 10 yıldır bu delikte çürüyorum. Bu konuda sana bir şey anlatacak halim yok. Böhm bu işteki tek temasım oldu hep.
Tek dünya adı sana bir şey hatırlatıyor mu?
Şöyle böyle, Sisami'nin yakınlarında bir misyonları var. Pigmelerle ilgilenen bir rahibe. Öyle işlerle uğraşmıyorum.
Canlı ameliyatlar, kalp hırsızlıkları, Kiefer'in işi değildi. Yine de ısrar ettim. Skov'un üzerinde Birleşmiş Milletler pasaportu vardı. Senin haberin olmaksızın tek dünya hesabına çalışmış olabilir mi?
Evet, mümkün. Geçen Mayıs ayında Bulgaristan'da Sleven'de bir çingenenin Rayko Nikoliç'in öldürülmesinden haberin var mı?
Yok.
Ya 10 gün kadar önce Sisamin yakınlarında Gamon adlı küçük bir pigme kızının öldürülmesinden?
Kiefer doğruldu.
Sisamin yakınlarında mı?
Masum rolü oynama Kiefer. O doktorun Orta Afrika Cumhuriyeti'ne geri döndüğünü biliyorsun. Üstelik senin helikopterinden bile yararlandı.
Kiefer yatağa devrilip mırıldandı.
Anlaşılan çok şey öğrenmişsin küçük adam.
10 gün kadar önce Bonefe bana bir mesaj iletti. Doktor Bengü'ye dönmüştü. Anlaşılan elmasların peşindeydi.
Elmasların mı?
Bu yılın ürününün. Taşların şu ya da bu şekilde buradan çıkarılması gerek.
Parantez içinde Kiefer pis pis sırıttı.
Ama doktor beni bulamadı.
Bir blöfle cevap verdim. Bulamadı çünkü aradığı sen değildin. Çek yeniden doğruldu.
Neler sallıyorsun?
Elmaslar için gelmemişti Kiefer. Onun gözlerinde para sadece bir araç, ikinci derecede bir araç.
Öyleyse neden bu zenci dolu çukura döndü?
Gamon için. Küçük pigmenin kalbini çalmak için. Hasta tükürdü.
Allah kahretsin. Sana inanmıyorum.
Kızın cesedini gördüm Kiefer.
Çek düşünür gibiydi.
Benim için gelmediyse...
Allah kahretsin. Demek rahat ölebilirim.
Daha ölmedin Kiefer. Doktoru bir daha hiç gördün mü?
Hayır.
Adını da mı bilmiyorsun?
Hayır dedim ya.
Fransız mı?
Fransızca konuşuyor. Tek bildiğim bu.
Aksansız mı?
Aksansız.
Fizik olarak nasıl biri?
Uzun boylu, sıska suratlı, açık alınlı, gri saçlı, gerçek bir taş kafa.
Hepsi bu mu?
Beni rahat bırak çocuk.
Doktor nerede saklanıyor Kiefer?
Dünyanın her yerinde.
Böhm doktoru nerede bulacağını biliyor muydu?
Sanırım evet.
Sesim çatlak çıkıyordu.
Nerede?
Bilmiyorum.
Koltuğu itip ayaklandım. Oda demir parmaklıkları bükecek kadar sıcak olmuştu. Kiefer inledi.
Ya aramızdaki pazarlık alçak herif?
Gözlerinin içine baktım.
Endişelenme.
Kolumu uzattım. Glock'un horozunu kaldırdım. Kiefer haykırdı.
Çek tetiği.
Hala tereddüt ediyordum. Birden çarşafın altındaki el bombasını, çekin emniyet pimine dolanan parmağını gördüm. Ellerimi birleştirdim, tek el ateş ettim. Cibinlik titredi. Kiefer mat bir sesle patladı. Cibinliği siyah kana ve kapkara beyin parçalarına boğdu. Dışarıda kanat çırparak havalanan leyleklerin gürültüsünü duyuyordum. Birkaç saniye sonra tül perdeyi çektim. Kiefer yastığın üzerine dağılmış boş bir leş. Kan, et ve kemik artığından başka bir şey değildi artık. Pimi yarı yarıya çekik el bombası çarşafın kıvrımları arasındaydı. Bu insan macununun ortasında küçük elmasları ve halkaları, bu yılın hasadını gördüm. Hazineyi olduğu yerde bıraktım ama halkaları topladım. Koridora çıktım. Mebati kadını sıçrayarak uyanmış, veletlerinin ortasında ellerini kollarını sallayarak koşmaya çalışıyordu. Gözyaşlarının ardından gülüyordu. Canavar ölmüştü. Dirseklerimle kendime yol açtım. Duvarların üzerinde kertenkeleler korkunç, karmaşık ve yeşilimsi bir kalıp gibi hala koşuşturuyorlardı. Dışarı fırladım. Güneş beni durdurdu. Gözlerim kamaştı. Basamakları sendeleyerek indim. Sonra da glokumu kıpkızıl toprağa bıraktım. Her şey bitmişti ya da her şey yeniden başlıyordu. Önümde, uzaklarda bir yerde, Tina bana doğru koşuyordu.